Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı günler sevgili dinleyenler. 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dış politikada yine baş döndüren bir haftayı daha geride bıraktık. Hem bölgemizde hem dünyada önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin bir süredir gündemde olan uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi için Çin devlet şirketini tercih etmesinin yankıları bu haftada sürdü. Füze lobisi Ankara'ya geri adım attırmak için dört bir koldan saldırıya geçmiş durumda. İnanılmaz bir baskı söz konusu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden yürütülen Türkiye aleyhtarı kampanya meselesi bu haftada tartışmaların göbeğindeki bir diğer konuydu. İran yine gündemin odağındaki ülke olmayı sürdürüyor. Ruhani ile birlikte ABD'ye zeytin dalı uzatan İran'dan sürpriz bir karar daha geldi. İran yönetimi orta ölçekli uranyum üretimini durdurduklarını açıkladı. Dış politika komisyonu sözcüsü Hüseyin Nakavi, nükleer tesis %20 oranında zenginleştirilmiş yakıt temin edildi. Üretime gerek kalmadı açıklamasında bulundu. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi Türkiye ile Irak arasında yükselen tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar gelmeye devam etmesi oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari, Ankara-Bağdat hattındaki buzların eritilmesi açısından oldukça önemliydi. Zebari'nin ardından Maliki'nin de yakında Türkiye ziyaretinde bulunabileceği dillendiriliyor. Başbakan Erdoğan'ın Kosova ziyareti, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ürdün ve Kuveyt ziyaretleri, Kuveyt'e girişte sağlanan vize kolaylığı bu haftanın dış politika gündemine not edebileceğimiz konular arasında. Bundan böyle 1 Kasım tarihi itibariyle Kuveyt'e girişte vizeler kapıda alınabilecek. ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki çatlak büyümeye devam ediyor. Haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden bir diğeri de bu çatlağın boyutlarının nerelere varacağı üzerine idi. Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan istihbarat şefi Prens Bandar Bin Sultan, geçtiğimiz hafta sonu Avrupalı diplomatlara ABD ile kurdukları işbirliğinde değişikliklere gidebileceklerini söylemesi büyük yankı uyandırdı. Prens Bandar, bu karara gerekçe olarak ABD'nin Suriyeli muhalifleri silahlandırmada ve Suriye rejimini bombalamada atıl kalmasını gösterdi. Suudi Arabistan'ın ABD ile işbirliğini gözden geçirmesine rol oynayan diğer faktörler ise ABD'nin son zamanlarda İran ile yakınlaşması, İsrail-Filistin krizinde etkili olamaması ve 2011 yılında Bahreyn'de çıkan isyanın bastırılmasına yardımcı olan Suudi Arabistan'a destek vermemesi olarak gösterildi. Prens Bandar, ABD'nin genel olarak bölgedeki son politikalarını protesto etmek için Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması ve eğitilmesi konusunda işbirliğine gerileme yaşayacağını belirtti. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki bu limonilik daha ileri boyutlara taşınabilir mi? Riyad yönetimi gerilimi ittifak ilişkisinin özünü değiştirebilecek boyuta vardırabilir mi? Uluslararası siyasi analizlerde bu soruların cevapları arandı. Bu hafta dış politikada öne çıkan gelişmeleri bu şekilde özetlemek mümkün. Tüm bu gelişmelere vaktimiz ölçüsünde değinmeye çalışacağız. Özellikle Hakan Fidan meselesi üzerinden yürütülen istihbarat savaşlarına ilişkin medyamızda dillendirilen iddialara, analizlere bakacağız. Daha fazla sözü uzatmadan dilerseniz programımıza başlayalım. Evet, Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, Dünya Gündemi programımızdan tekrardan merhaba. Hatırlanacağı üzere Kurban Bayramı sırasında ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Hakan Fidan'ı anlatıyordu makale. İki kişi tarafından kaleme alınmıştı. Makale bir anda Türkiye'de gündeme oturdu. Türkiye'nin istihbarat şefi Hakan Fidan üzerine yayınlanan makale hem Türkiye'de hem de uluslararası basında bir dizi tartışmayı ateşledi. Makalede FIDE'nin Başbakan Erdoğan'a yakınlığına ve PKK ile diyalog kurulması ve Arap Baharı süreci gibi dönemeçlerde oynadığı kritik role vurgu yapılıyordu. Wall Street Journal'daki makalenin yankısı Türk kamuoyunda tartışmaya devam ederken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post da Türk istihbaratının İsrail gizli servisi için çalışan 10 İranlıyı Tahran yönetimine ihbar ettiğine ilişkin bir makale yayımladı. Makalenin altındaki imza tanıdıktı. İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres ile Başbakan Erdoğan arasında 2009'da yaşanan Davos krizinde moderatör rolünde olan David Ignatius. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor bu haber üzerine şu açıklamayı yaptı. Bu haberleri Türkiye ile İsrail arasında yakınlaşmayı zorlaştırmak ve bu iki her ülkeye de yakınlaşmanın çok da gerekli olmadığı mesajını göndermek isteyen bir takım çevrelerin sızdırılmış olabileceği düşüncesi çok mantıklı, dedi. Başbakan Erdoğan, Fidan hakkındaki tartışmaya biz bu arkadaşımızı kimseye yedirmeyiz diyerek katıldı. Bu arada İsrail'i bir internet sitesinde yayınlanan analizde Fidan'a yönelik bir suikast imasında bulunuldu. Bir sabah arabasında özel bir sürprizi hak eden varsa o da Türkiye istihbarat şefi Hakan Fidan'dır diyerek. Yazının yayınlanmasından hemen sonra Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu 18 Ekim 2013'teki açıklamasında Sayın Hakan Fidan'la ilgili ortaya konan iddialar gerçek dışı olmanın yanında bir şeyi de gösteriyor. Sayın Hakan Fidan'ın görevini ne kadar mükemmel yaptığını da ortaya koyuyor, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın hesap vereceği tek merciin hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk milleti olduğunu belirtti. Zamanlama itibarıyla dikkat çekici bu iddialar hem asılsızdır hem de çok kötü bir kara propaganda örneğidir, dedi. Hakan Fidan neden Batı basını tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu? Bu operasyonun amacı neydi? Fidan'dan hangi odaklar niçin rahatsızlık duyuyordu? Söz konusu odakların hedefindeki kişi gerçekte Fidan mı yoksa Erdoğan mıydı? Yoksa genel olarak Türkiye'nin dış politikası ya da daha doğru ifadeyle rahatsızlık veren husus yeni Türkiye algısı mıydı? Tahmin edilen hedeflerin ötesinde bir başka hedef var mıydı? Tüm bu soruların cevapları arandı yapılan analizlerde. Kimi ayakları yere basan, kimi uçuk komplo teorileri üretildi. Türkiye içinde iktidar savaşlarından, dışarıda istihbarat savaşlarından bahsedildi. Biz de medyada bu konu etrafında yazılan çizilenleri derlemeye çalıştık. MİT müsteşarına yönelik Batı medyasının tarafından yönetilen bu operasyonun zamanlaması, bu denli yoğun bir şekilde ele alınması kimileri için şaşırtıcı gelse de aslında Fidan'ın göreve geldiği günden beri özellikle İsrail mahreçli haberlerle hedef tahtasına oturtulması göz önüne alındığında aslında çok da şaşırtıcı olmayan bir durum söz konusu. Evet, bu haberler ta o meşhur One Minute ve Mavi Marmara saldırılarıyla bozulan Türkiye-İsrail ilişkilerinden bu yana düzenli saldırıların son parçası niteliğindeydi. Peki Hakan Fidan neden hedef tahtasına oturtuldu? Fidan'ın hangi icraatları rahatsızlık uyandırdı? Hakan Fidan'ın 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT müsteşarı olarak atanması sonrası MİT ağırlıklı faaliyetlerini bölgesel ve küresel stratejik sorunlara yöneltti. Dünyada ilk kez bir devlet ki o İsrail oluyor, başka bir devletin istihbarat yönetimine tepki gösterdi. Açıkça kendi çıkarları için Fidan'ın MİT'in başına gelmesini istemedi. Bunu resmi açıklamayla beyan etti. Peki Fidan döneminde MİT'te neler yaşandı? Fidan döneminde istihbarat tek elde toplandı. Teşkilat daha operasyonel hale getirildi. Dış istihbaratın eskiden olduğu gibi Türkiye'de fink atmasının önüne geçildi. Son birkaç yıldır ulusal ve uluslararası alanda birçok başarılı istihbarat çalışması gerçekleştiren MİT, bu durumdan rahatsız olan çevrelerin hedefi haline geldi. Gerçek dışı iddialarla teşkilat hakkında olumsuz algı oluşturma çalışması hız kazandı. Teşkilatın sivil iktidara tartışmasız bağlılığı, ulusal ve uluslararası güç merkezlerinin etkisine girmemesi onu suçlamaların hedefi haline getirdi. Dışarıdaki proaktifliğine paralel teşkilat içeride de Türkiye'nin geleceği için çok önemli adımlar attı. Türkiye'nin kalkınmasına, iç huzurun sağlanması noktasında hayati görevler üstlendi. Bunu da başarıyla yerine getirdi. Türkiye'nin geleceği için çok ciddi bir sorundan kurtuluyor olması, bölgeyi kontrol edebilmenin en önemli araçlarından birinin ortadan kalkması anlamına geliyordu ki Bu da tabiatıyla birilerini, bir faili rahatsız etti. Evet, ifade ettiğimiz gibi Hakan Fidan hakkında Batı basında çıkan haberler yazılı ve görsel medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Bu konu etrafında yapılan analizlerde pek çok farklı vurgu yapılsa da hemen hepsinde öne çıkan bir husus vardı ki o da Batı basınının Fidan'a yönelik bu operasyonun arkasındaki gerçek hedefin Başbakan Erdoğan olduğuydu. Hakan Fidan'ın hedef alınması gerçekte başta İsrail olmak üzere birçok uluslararası odağın Türkiye'nin politikalarından duyduğu rahatsızlığın bir ifadesiydi aslında. Rahatsızlık veren şey Türkiye'nin artık o eski Türkiye şablonundan çıkıyor olmasıydı. Bağımsız davranabilen, kendi yolunu çizme gayreti içinde olan, uluslararası sistemin yamukluğunu sürekli sorgulayan, bu böyle gitmez, dünya beşten büyüktür diyen bir Türkiye vardı artık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki çarpık yapının düzeltilmesini her fırsatta dile getiren, bu çarpık sistemin ödettiği bedeli sorgulayan, diğer ülkeleri de buna teşvik eden, Orta Doğu kimyasal silahlarından arındırılacaksa bunun bütün ülkeleri kapsaması gerektiğini vurgulayan, velhasıl fincancı katırlarını ürküten yeni bir Türkiye vardı artık. Bu tablo haliyle İsrail ve ABD olmak üzere bir takım çevreleri rahatsız ediyordu. Hakan Fidan etrafında kopartılan fırtınanın ardında yatan neden de buydu aslında. Neden bugün bu iddiaların zamanlamasına ilişkin olarak Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalara Vakfı SETA Dış Politika Direktörü Ufuk Ulutaş ise şu cevabı veriyor. Yakın zamanda meydana gelen veya gelecek olan birkaç gelişmenin makalelerin zamanlamasına ışık tutuyor. Füz ihalesi bunlardan biri, bir diğeri bir süredir devam eden Suriye'deki İslami cephelerle Türkiye arasındaki ilişki tartışmaları. Son olarak iddiaların Cenevre toplantısı sürecinde atılması da oldukça önemli. Birkaç sene önceki eksen kayması tartışmalarına benzer bir tartışma tekrar canlandırmaya çalışılıyor. Bu kampanyanın füze ihalesinden çok ABD-İran yakınlaşması ve Suriye meselesiyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum, diyor Ulutaş. Ulutaş devam ediyor. Makalelerdeki iddiaların doğru olma ihtimalini ise kesin bir dille reddediyor. Türkiye ve müttefikleri arasında uçurumun derinleştiği, bunun açık kanallardan iletildiği yönündeki yorumları ise makalelerin ürettiği asparagas üzerinden müttefikler arası uçurum analizi yapılmaz diye karşı çıkıyor. Yine birçok analiz ve açıklamada makalelerin kaynağının İsrail olarak işaret edilirken SETA Dış Politik Editörü Ufuk Ulutaş başka bir ülke adı ortaya atıyor ve ben bu manipülatif haberin kaynağının İsrail değil İran olduğunu düşünüyorum diyor. İran'ın iki hedefi. Ulutaş makalelerdeki iddialar doğru kabul edildiğinde bunun İsrail için başarısızlık olarak nitelenecek bir olay olduğunu bu nedenle de ifşa etmeyeceğini öne sürüyor. ABD-İran yakınlaşması sebebiyle Ruhani İran'ının Ahmedinejad İran'ı ile arasında bir çizgi çizdiği ve İran'ı Batı'nın yeni müttefiki olarak pazarlamaya çalıştığı yorumunu yapan Ulutaş bu haberlerle İran'ın iki hedef gözettiğini vurguluyor. İran'ın iki hedefini ise şöyle sıralıyor. Ahmedinejad'ın İran'ına istihbarat veren Türkiye'dense Ruhani'nin İran'ıyla müttefiklik ilişkisine girin. Ruhani, Batı'nın yaptırımları gevşetmesine ihtiyaç duyor ve Batı ile yakınlaşmadan elde edeceği ekonomik kazancı kendi siyasi bekası içinde kilit olarak görüyor. Cenevre öncesi Suriyeli radikal muhalefet iddialarını güvenilmez müttefik Türkiye iddialarıyla takviye etmeye çalışıyor ve Batı'yı Suriye konusunda Türkiye'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Ulutaş, Türk basınının ABD ve Batı'da yayınlanan haber ve yorumlara gereğinden fazla anlam yüklendiği söylüyor ama şöyle diyor. Fidan'ın atandığı günden itibaren özellikle İsrail tarafından hedef seçildiğini ve ardından yaşadığımız 7 Şubat sürecinde dikkate aldığımızda bu makalelere ekstra ilgi gösterilmesini de anlayışla karşılamalıyız diyor Ufuk Ulutaş BBC'ye verdiği demeçinde. Hakan Fidan üzerinden yürütülen kampanya ile füze savunma sistemi etrafında dönen tartışma arasında kurulan paralellik bir hayli fazla. Dilerseniz bu haftanın da önemli gündem maddesi olan füze savunma sistemi ve uluslararası planda dönen dolaplara bir bakalım. Hatırlanacağı üzere Türkiye'nin füze sistemleri için Çinli firmayı tercih etmesi Türkiye en büyük askeri müttefiki ABD ve NATO tarafından tepkiyle karşılandı. NATO'dan gelen tepki Çin sisteminin NATO hava savunma sistemiyle ortak işletime uyumlu olmadığı yönündeydi. Türkiye'nin füze ihalesinde NATO üyesi bir ülkeyi değil de Çin'i tercih etmesine gelen tepkilere şu cevap vermişti. Türkiye NATO'ya füze sistemi almıyor, kendi ihtiyacını karşılıyor. En ciddi yerli katkıyı Çin firması taahhüt ediyor. En iyi teklifi 3.44 milyar dolarla Çin firması verdi. Çin sistemi NATO'dan gelen sistemlerin 4 katı büyüklüğünde. Yunanistan da NATO üyesi ama Rusya'dan S-300 füze sistemi aldı. Türkiye'yi, Çinli firmayı tercih etme iten başka gerekçeler de yok değil. Bunların başında Türkiye'nin en büyük dış silah kaynağı ABD'nin temel olarak siyasi nedenlerle teknoloji transferi, milli yazılım gibi konularda taviz vermemesi geliyor. Türkiye'nin füze savunma sistemi konusunda öncelediği husus ortak üretim ve ekonomik olması. Çinli firma bu yüzden öne çıkmış durumda. Ancak Türkiye batıya tamamen kapıları kapatmış değil. Çinli füze anlaşması konusuna tepki gösteren ABD'ye seslenen Davutoğlu, bitmiş bir anlaşma değil bu. Amerika ve Avrupalı şirketler daha iyi şartlar sağlasınlar, onlarla da görüşmeye devam ederiz dedi mesela. Bakan Davutoğlu, bizim de kaygımız var, niye bizim de ortak üretimden kaçınılıyor diye haklı bir soru soruyor. Türkiye'nin füze alımı yerine ortak üretimi tercih ediyor. Bunu da Davutoğlu, ortak üretim olmazsa olmaz şartımız diyerek çok net ifade ediyor. ABD'nin Türkiye ile ortak füze üretimine yanaşmamasının kendilerini rahatsız ettiğinin altını çizen Bakan Davutoğlu, bizim de kaygımız var, niye bizimle ortak üretimden kaçınılıyor diye haklı bir soru soruyor. Tüm bu ayrıntılardan sonra gerek fidan olayında gerek füze savunma sistemi olayında fotoğraf çok net ortaya çıkıyor değil mi? Türkiye'nin kendine biçilen şablonların dışına çıkmasından duyulan rahatsızlık, işte bütün mesele bu. Dilerseniz bu konu etrafında dönen tartışmalar ilişkin son değerlendirmeyi Serdar Turgut'un analiziyle kapatalım. Habertürk yazarı Serdar Turgut, Hakan Fidan üzerinden yürütülen kampanyayı şöyle özetliyor. Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Orta Doğu bölgesini çok derinden etkileyecek bir değişim sürecini başlatmış durumda. Bu başlattığı oyunu büyük cesaretle, büyük devletlere yakışan acımasızlıkla oynuyor. Ve başlattığı değişim rüzgarının sonucunun nereye varacağı şimdiden belli olmasa da en azından Türkiye, büyük devletlere yakışan biçimde bölgedeki dinamiklerin gerektirdiği oyunu oranın gerektirdiği silahlarla oynamaya başladı. Yine anladığım kadarıyla Türkiye'nin bölgedeki bu büyük oyunu bazı bölgesel güçlerin rahatsızlığına ve tepkisine yol açmış durumda. Onlar da iktidarı Hakan Fidan ile vurmaya çalıştılar. Türkiye'nin bölgenin kaderini değiştirebilecek kadar büyük bir oyuna giriştiğini hiçbir kaynakta net ve açık bir şekilde okuyamazsınız. Yapacağınız yazılmış raporlardan, yazılardan, konuşmalardan cümleleri cımbızla çekip almak ve cümle aralarında saklanan anlamları çıkarmak. Yani açık istihbara dönüşmüş bilgileri toparlamak. Sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza devam ediyoruz. Hakan Fidan ve füze savunma sistemleri etrafında dönen tartışmalardan bir başka tartışma konusuna geçelim isterseniz. Bugünlerde uluslararası diplomatik çevrelerde en çok sorulan sorulardan biri de ne olacak bu ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin akıbetidir. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik çatlak, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Riyad'ın Washington'un Orta Doğu politikalarıyla ilgili ciddi kaygıları olduğunu kabul etmesinin ardından iyice derinleşeceği izlenimini veriyor. Suudi Arabistan'ın rahatsızlığının başında ABD'nin İran'la yakınlaşması geliyor. Bu noktada soru şu, Riyad gerilimi ittifak ilişkisinin özünü değiştirecek boyuta vardır mı? Radikal Gazetesi Dış Haberler Editörü Fehim Taştekin şu cevabı veriyor. Bahreyn'de Sünni hanedanın tahtını sağlama alsa da, Yemen'de iktidar devriyle Suud lehine dengeyi korusa da ve Mısır'da İhvan'dan kurtulsa da Suudilerin bölgesel hedeflerine ulaştığını ve Amerikan kalkanı olmadan İran'la baş başa kalmayı göze alabileceğini söylemek zor. Zira Riyad tam da bu curcuna da ABD'den 6.8 milyar dolarlık füze sistemleri almaya çalışıyor. 2011'de 84 adet F-15 için 29.4 milyar dolarlık anlaşma yapan Suudi Arabistan, geçen yıl 6.7 milyar dolara 25 adet kargo ve yakıt ikmal uçağı siparişi vermişti. Ancak bağımlılık ilişkisi Suudilerin Türkiye'kine benzer bir taktikle ABD ile belli düzeyde ayrışmaları göze alıp kendi ajandasını ilerletmek için denemeler yapmasına engel değil. Bu tür bir çaba net olarak Mısır'da kendini sergiledi. ABD'nin İhvan'a tanıdığı siyasal krediye rağmen Riyad darbeyi destekleyerek Amerikan tercihlerinden sapabileceğini gösterdi. Tabii paradoksal olarak İran-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi Körfez açısından İran tehdidinin düşmesi anlamına gelse de Suudiler için kalıcı sorun aralarındaki siyasal rekabet. Her şeyden önce Suudiler Körfez'deki ağabeylik rolünü İran bir tehdit argümanına borçlu, diyor Fehim Taştekin. Sevgili dinleyenler, Dünya Gündemi programımızda bir diğer gündem maddemiz İran'ın nükleer faaliyetleriyle alakalı. Ruhani liderliğindeki Tahran yönetimi sürprizler yapmaya devam ediyor. Batı, Kürt açılımı derken Tahran bu hafta bir sürprizde nükleer çalışmaları hususunda yaptı. Cenevre'de müzakerelerin yeniden başlamasının ardından İran nükleer programından geri adım atıp atmayacağı merak konusu iken Tahran %20 oranında uranyum zenginleştirmesini durdurduğunu duyurdu. İranlı milletvekili Hüseyin Nakavi, Tahran'ın reaktör yakıtını temin edildi ve %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum gerek duyulmuyor açıklaması yaptı. Mecliste Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi sözcüsü olan Hüseyin'in açıklaması doğruysa bu İran'ın uluslararası toplumun talebini yerine getirdiği anlamına geliyor. Diplomatlar İran'ın geçen hafta Cenevre'de %20 oranında uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı teklif ettiğini söylemesine karşın İran hükümeti resmi bir açıklama yapmış değil. İran daha önce zenginleştirilmiş uranyum stoğunun önemli bir miktarını nükleer yakıta dönüştürdüğünü açıklamıştı. İran'a ilişkin not edeceğimiz bir başka konu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimiyle yeni bir müzakere sürecine giren ABD, yurt dışında bulunan İran'a ait dondurulmuş fonları kongredeki dirence rağmen serbest bırakmaya hazırlandığı haberleriydi. Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, nükleer programında atacağı somut adımlar karşılığında İran'ın üzerindeki ekonomik yaptırımları azaltmayı vaat etmişti. Başbakan Obama'nın bu nedenle İran'ın yurt dışında petrol satışına izin vererek yılda 50 ila 75 milyar dolar bir geliri serbest bırakma istediği belirtiliyor. Obama'nın adımına cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Tartışmalı haberleriyle bilinen Deb gazetesi ise Obama'nın muhalefete karşı özel yetkili başkanlık emirlerini kullanacağını iddia ediyor. Evet, bir diğer konumuz Tunus. Tunus kaynamaya devam ediyor. Ülkede yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet karşıtı ve yanlısı gösteriler haftaya damgasını vurdu. Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi yanlıları teröre ve meşruiyete karşı darbeye hayır sloganıyla gösteri düzenledi. Öte yandan Tunus Başbakanı Ali El Urayid, diyalog görüşmeleri öncesinde yaptığı konuşmasında Yüksek Seçim Kurulu'nun kurulması, seçim zamanının belirlenmesi ve anayasanın hazırlanması aşamalarına geçilmesi şartıyla 3 hafta içinde hükümetin istifa edeceği sözünü vermesi Tunus gündemine ilişkin not edeceğimiz gelişmeler arasında. Ve Suriye. Suriye gündemine ilişkin bu hafta öne çıkan gelişme, geçtiğimiz salı günü Suriye halkının dostlarının çekirdek grubunu oluşturan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke Cenevre 2 barış sürecini ele almak üzere Londra'da toplanması oldu. Toplantıya katılan ülkeler Suriye muhalefetinin endişelerini giderebilecek önemli kararlar içeren ve rejim ile yapılacak müzakerenin yol haritasının temel niteliğini oluşturan sonuç bildirgesini imzaladı. Bildirgede Türkiye'nin Cenevre'de kurulacak masanın hangi çerçeve içerisinde olmasını istediği maddelerin tamamı yer aldı. Bildiride Türkiye'nin Cenevre 2'de kurulacak masanın hangi çerçeve içerisinde olmasını istediği maddelerin tamamı yer aldı. O maddeler ki, birincisi geçiş hükümeti kurulacak ve bu hükümette Esad ve eli kanlı işbirlikçileri olmayacak. 2. Geçici yönetimi kurma müzakere ucu açık olmayacak. Bir takvimde bitirilmesi öngörülecek. 3. Muhalefet tek otorite altında masaya oturacak ve bu otoritede Suriye Ulusal Koalisyonu olacak. Başka muhalif gruplar masaya oturmak istiyorsa önümüzdeki süre zarfında Ulusal Koalisyon ile anlaşacak. 4. İnsani boyut, yani ülkede göç etmek zorunda kalan 2 milyonu aşkın ve ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan 8 milyonun üzerindeki Suriyelilerin ihtiyaçları mutlaka Cenevre perspektifinin içinde yer alacak. En önemli maddelerden biri de dışarıdan ülkeye gelen gruplar, mesela Hizbullah, mesela Nusra gibi grupların da Suriye'den çıkması karara bağlandı. Ve Irak, haftanın öne çıkan bir diğer önemli dış politika gündemiydi. 2 yıldır duranlık yaşayan Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış gibi. Uzun bir sürenin ardından önceki gün Ankara'ya gelen Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Türkiye'nin önce Bağdat yönetimine rağmen Barzani ile ilişkilerini normalleştirmesi, ardından rejim düşmanı olarak ilan edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'ye sahip çıkması ve Suriye sorununda da muhalefetin yanında kesin tavır alması Türkiye-Irak ilişkilerini gerilime sokmuştu. Irak Dışişleri Bakanı Hoşel Zevari'nin Türkiye ziyareti son dönem Orta Doğu gelişmeleri açısından son derece önemli bulunuyor. Star gazetesinden Beril Dedeoğlu, Türkiye-Irak yakınlaşmasının perde arkasını şöyle yorumluyor. Suriye konusunun muhaliflerin mutlak başarıyla sonuçlanmayacağı ortaya çıktıktan sonra Türkiye-Suriye nedeniyle Irak ile yaşanan gerilimi düşürme kararı aldı. Bu karar da gayet tabii. Suriye, Irak, İran ve Türkiye Kürtlerinin olası davranış ihtimallerinin de etkisi büyük oldu. Kısacası Irak'ın toprak bütünlüğünü korumasına destek verme dönemi yeniden geldi. Bu da Bağdat yönetiminin güvenini yeniden tesis etmeyi gerektirdi. Zebari'nin ziyareti bir yandan Bağdat hükümetiyle yeniden yakın bir dil geliştirmesine karşılık gelirken aynı zamanda Kürt bir dışişleri bakanı olması hasebiyle Kürt meselesinin de iki ülke tarafından birlikte ele alınacağını ifade ediyor. Muhtemelen bu konudaki müzakerelerin odağında da Suriye Kürtleri bulunuyor. Hangi grupların kime yakın olduğu, bu grupların birlikte davranma ya da ayrışma eğilimleri, bulundukları ülkelerdeki konumları gerçekten görüşmeleri hak edecek önemli. Bu arada El Nusra ve ona benzeyen örgütlerin yarattıkları tahrik edici ortamında bu görüşmelere konu olacağı düşünülebilir. Her ne koşul olursa olsun yan yana yaşamak zorunda kalan toplumların siyasal temsilciliğiyle görüşmek, ortak sorunlara birlikte çıkış yolu aramak muhtemelen bölge dışı ülkelerin çözüm getirmelerinden daha evla sonuçlar verir. Bu haber analiz ile haftanın öne çıkan dış politika gündemini ele aldığımız Dünya Gündemi programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından aktüel siyasi gelişmelerden daha ziyade dünya ülkelerini, özellikle de İslam ülkelerini mercek altına aldığımız ikinci bölümde Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile Irak'ı konuşacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek ümidiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, 96.8 Erkam Radyo'daki beraberliğimiz sürüyor. Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Programımızı takip edenlerin malum olduğu üzere bu bölümümüzde siyasi gelişmelerden daha ziyade dünya ülkelerini, özellikle de İslam ülkelerini tarihi, coğrafi, etnik, toplumsal ve diğer pek çok veçeleriyle tanımaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere şimdiye kadar Mısır, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın sıkıntılı ülkelerini konuşmuştuk. Bu hafta gündemimizde bir başka sorunlu ülke var. Hem de bir hayli sorumlu. Etnik ve mezhebi ayrışmanın zirve yaptığı, şiddetin hayatın bir parçası haline geldiği bir ülke olan komşumuz Irak'ı konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecek. Halil Bey ile dünüyle, bugünüyle Irak'ı konuşacağız inşallah. Irak'ın yakın ve uzak tarihinde yaşadığı dönüm noktalarını, savaşlarını, geçirdiği siyasi evreleri, dönüşümleri ve hepsinden önemlisi tabii mazlum Irak halkının akıl almaz sıkıntılı günlerini konuşacağız. Emperyalizmin tarih boyu bu ülkedeki derin emellerine değineceğiz. Bugünkü Irak'ın kan gölüne dönmesinin sebebi olan Şii-Sünni ayrışmasının Irak'taki köklerini bulmaya çalışacağız. Bugün hakikaten konuşacağımız Irak son yarım yüzyılının kaotik bir ortamda geçiren bir ülke oldu. Neredeyse 10 yıl süren İran-Irak savaşı var. Ardından Saddam'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan zorlu yılları var. Katılaşmış ambargo günleri ve nihayetinde Irak'ın işgali ve işgal sonrası bugün bir anlamda iç savaşı yaşayan bir ülke halinde Irak. Orta Doğu'da olup da Irak'ta olmayan siyasi, toplumsal ve iktisadi bir dinamik bulunmuyor adeta. Özellikle bölgemizdeki etnik, mezhebi, dini, siyasi ve ekonomik dinamiklerin tamamı Irak'ta mevcut. Irak adeta Orta Doğu'nun mikrokozmosu gibi. Dilerseniz Sayın Hocam sözü fazla uzatmadan Irak'ı konuşmaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam bizde şöyle bir ifade var. Gözden Irak olan gönülden de Irak olur. Belki evet. Buradan hareketle Irak'tan kasıt burada ifade edildiği şekilde uzaklık anlamında bir anlamı mı ifade ediyor Irak? Bununla başlayalım. Peşi sıra coğrafi, etnik ve evet. stratejik önemine doğru başlayarak Irak'ı tanımaya başlayalım isterseniz.
Şimdi teşekkür ederim. Irak, Arapça kıyı veya aşağı memleket anlamına geliyor. Tarihi kayıtlarda, eski haritalarda Mezopotamya'nın aşağı kesimine Irak, yukarı kesimine ise El Cezire, bugünkü Kuzey Irak dediğimiz yerlere de El Cezire deniliyor.
Evet.
Irak'ın olduğu bu aşağı Mezopotamya bölgesi dünyada en eski medeniyet havzalarının bulunduğu yerlerden biri. İşte Çin, Hindistan, Mısır, Anadolu, Irak gibi. Yani insan oğlunun yaşayıp da oraya medeniyete ait izlerin bıraktığı en eski yerdir. Bunun göstergesi olarak da Irak'ta İslam öncesi kurulan bazı uygarlıkların sadece isimlerini söylersek bu sanırım bir fikir verir.
Lütfen buyurun.
Sümerler, Akkatlar, Babililer, Asurlular, Med ve Persler, Grekler, Roma ve Bizans ve Sasaniler. Yani bunların hepsi uzunca bir dönem bu bölgede yerleşmişler. İşte Babil'in asma bahçeleri diyoruz. Sümerlerin en eski tabletleri diyoruz. Hatta sohbetimize bir latifeyle başlayayım.
Buyurun.
Benim doktora hocamın da hocası vardır, rahmetli İsmail Yalçınlar Hoca. Fransa'da bir araştırma yaparken bir batılı arkeologla tanışmış. Bu Sümer tabletlerinde şöyle bir vesika okumuş.
Evet.
Onu söylemiştim. Milattan önce 2000 yılında, yani bundan yaklaşık 4000 yıl önce Irak'ta Sümerlerin tabletlerinde şöyle bir ifade geçiyor. Şimdiki gençlerin büyüklere hiç saygısı kalmadı.
4000 yıl geçmiş ama evet. Değişen bir şey yok. Yani.
Ve bize derdi ki hocamız, eğer gençlerin büyüklere saygısı kalmadığından bahsediyorsanız bu sizin yaşlandığınızın bir alameti farikası sayılabilir.
Güzel.
Deniyordu. İslam öncesinde çok uzunca bir geçmişi var. Daha sonra işte Hazreti Ebubekir döneminde başlayan ve Hazreti Ömer zamanında 636'da Kadisiye Savaşı'yla da kesin olarak İslam topraklarına geçen bir bölgedir Irak. Çünkü Araplar açısından da önemlidir. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki o çöl coğrafyasında Dicle ve Fırat'ın birleşerek döküldüğü mümbit arazilerin olduğu bir coğrafya olduğu için de hep dikkati çekmiştir. Tarih boyunca da önemli devletlerin elinde bulundurmak istediği bir bölge olarak kalmıştır.
Yani sadece yeraltı zenginliği, bugün Irak dendiği zaman enerji akla geliyor. Yeraltı zenginliklerin haricinde yerüstü zenginlikleri bakımından da stratejik bir ülke. Öyle mi hocam?
Şimdi tarihine şöyle bakalım. İşte ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diyoruz. Bin bir gece masalları diye bir şey duymuşuzdur.
Evet.
İşte bin bir, yani bundan 2010 yıl önce, 1012 yıl önce bin bir gece masalları. Yani o zamanlar dünyanın en müreffeh şehri Bağdat. Yani bugün nasıl diyoruz ki Norveç, Kanada, işte oradan bazı şehirler,
batı
ülkeleri geliyor. O dönemde işte Orta Çağ'ın karanlığı deniyor. Halbuki Orta Çağ, işte binli yıllar İslam coğrafyasında, Anadolu'da, Irak'ta en parlak ve ihtişamlı dönemin yaşandığı yerlerdir. Halife Harun Reşid'in meşhur hikayelerinin olduğu dönemdir. Sonra işte Emeviler, Abbasiler dönemi, Akkoyunlu,